Spor Dergisi.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Spor Dergisi programına hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Programımızı geçen hafta İbrahim Kırkayak'la, TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'la açmıştık. Bu hafta konuğumuz Murat Tarhan. İbrahim Kırkayak bizimle değil çünkü kendisi milli takım muhabirimiz aynı zamanda. Türkiye'nin Katar'la yapacağı özel maç öncesi takımla birlikte olmak için Katar'a gitti. Ama onunla bağlanacağız. Milli takımımızla ilgili son gelişmeleri alacağız. Bugün konuğumuz TRT Spor Haber Müdür Yardımcısı Murat Tarhan. Hoş geldin Murat.
Hoş bulduk, merhabalar.
Spor gündemini, futbol gündemini tabii yoğun gündem. Bugün gerçekten olağanüstü gelişmeler oldu. Onları konuşacağız. Ama önce bugün 10 Kasım. 10 Kasım'da tabii ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızın ayrılışının 77. yıl dönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Bunu evet. bir şekilde belirtelim istedik. Tekrar rahmetle anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını da aynı şekilde şükranla anıyoruz. Cumhuriyetimizi kuran, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan komutanlarımızı, askerlerimizi deyip gündemimize geçelim.
Geçelim.
Murat gerçekten futbol anlamında 11. hafta ilginç gelişmelere sahne oldu. Tabii burada öncelikle Rize'ye gitmek lazım. Rize Spor Galatasaray maçına.
İnanılmaz bir maç oldu.
7 gol izledi seyirciler. Tabii iki geri dönüşler vardı iki takım adına da. Şık goller de vardı. Burada tabii 5 puan geriye düştü Galatasaray 4-3 yenilerek. Galatasaray'da bugünlerde de hep transfer haberleri konuşuluyor. Sence kadrosu mu yeterli değil? Bugünlerde Galatasaray transfer yapacak, forvet hattını güçlendirecek, orta sahayı güçlendirecek haberleri de gelmeye başladı. Aslında evet. Finansal fair play kriterleri arasından mali sıkıntılar da var. Bütçelerini denkleştirmek zorundalar. Bu açıdan dikkatli davranıyor yönetim.
Belki transferi yapamayacaklar.
Kadro mu sıkıntılı? Ne var takımda? Nasıl bir hava var sence?
Bugün sabah serviste de konuştuk arkadaşlar da. Benim bir tespitim vardı. Tespit derken herkesin bildiği bir şey. Bence ligimizin en yaşlı takımı Galatasaray. Takımda rotasyon yapamadı Hamza Hamzoğlu. Elinde Schneider gibi, Podolski gibi ve sonradan getirdiği Bilal Kısa gibi elinde zaten olan Sabri var, Sabri Sarıoğlu. Hep takım yaşlı bir takım. Yabancı oyuncular da yaşlı. O yüzden bu Rize maçında da biz bunu gördük.
Kulübeye mi dönüyoruz? Alternatifler fazla yok mu?
Alternatif olsa bile Rize maçında da bunu gördük biz. Avrupa Kupası maçlarında da gördük. Aynı Fenerbahçe gibi 60'tan sonra 70'ten sonrasını Galatasaray bir düşüşe geçiyor futbol anlamında. Oyun temposu anlamında. Bu sıkıntıları yaşıyor. Yedek kulübesinde de Galatasaray'ın Fenerbahçe'den geri kaldığı, Beşiktaş'tan geri kaldığı belki de tek sebep bu olabilir. Yedek kulübesi zayıf. Takım yaşlı bir takım. Maçın sonunu getiremiyorlar. Schneider'den veya Podolski'den kişisel patlamalar bekliyorlar. Onlar da bir yere kadar taşıyabiliyor tabii Galatasaray'ı. Bu Rize maçında gördük ki son dakikaları önde girdiği bir maçı bile kaybedebiliyor. Son 90'dan sonra iki tane gol yemesi şampiyonluğu oynayan bir takımın.
90 artıdan sonra evet, gollerinin
çok
gelmesi.
Enteresan. Yani Rize evet Hikmet Karaman her gittiği takıma bir kimlik kazandırıyor belki. Oyun sistemi anlamında bir farklılık yaratıyor liglerimizde. Her gittiği takımda biz bunu görüyoruz. O yüzden Hikmet Karaman ismi hep böyle iyi anılır. Takdir görür kamuoyunda. Rize'de de bir kimlik oluşturdu. İlk başta da biraz sıkıntı yaşadı biliyorsun ligin başlarında. Ama her geçen hafta kendi kimliğini yansıtıyor Galatasaray'a, Rize Spor'a. Bu Galatasaray maçında da bunu gördük. Biz 90 artıdan sonra maçı bırakmayan, o tempoyu yakalayan, Galatasaray'ın yavaşladığı anlarda öne çıkabilen, ellerinde çok önemli oyuncular var. Büyük ihtimalle Ocak ayında da Rize Spor'un bu konuda başı çok ağrıyacak. Özellikle yabancı oyuncularını çok isteyecek kulüpler var. Galatasaray'da bunlardan bir tanesi. Kuveyke herhalde.
Kuveyke'nin ben Galatasaray'da tabii ki oynarım bir açıklaması var. Herkes Galatasaray'ın transfer politikası tabii UEFA ile yapılacak. Aralık ayında görüşmeye göre şekillenecek. Yeniden bir süre alırsalar denetim halindeler biliyorsun UEFA'nın. Tabii ki bir transfer yapmaları söz konusu ama sanıyorum UEFA ile görüşmelerden önlerinde ne kadar bütçe oluşacağına bağlı olarak bir transfer yapacaklar. Çünkü dikkatli olmaları gerekiyor harcamalarda.
Son görüşme onlar adına olumlu geçmedi. Yaptıkları görüşmelerden şu anki mali tablodan UEFA memnun kalmadı. daha radikal onlardan kararlar bekliyorlar. En azından bütçeyi dengeleme adına ben Ocak ayında Galatasaray'ın elindeki Muslera gibi yetenekli oyuncuları çıkaracağını düşünüyorum.
Şimdi Galatasaray muhabirimiz Serkan Saydam şu an hattımızda tabii. Evet. Serkan iyi akşamlar, hoş geldin yayınımıza.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Serkan, Galatasaray Rize maçını konuşuyoruz tabii, inanılmaz bir 5 dakika var. Maça genel olarak bir bakalım, sonrasında o 5 dakikaya gelelim, senin izlenimlerini ve gözlemlerini dinleyelim. Galatasaray o 3 puanı nasıl kaybetti orada, neler gözledin?
Şimdi şunu söylemek gerekir, öncelikle Galatasaray Hamza Hamzoğlu ile beraber tam bir pas takımı oldu. Hatta bir Barcelona örneğini verebiliriz Galatasaray'a. Teknik futbolcular var, defanstaki oyuncular bile teknik. Bugün Şecu baktığınızda kimi zaman orta saha oyuncusu gibi oynayabiliyor, o pas trafiğine katılabiliyor. Tabii ki Melo'nun gidişinden sonra Galatasaray'ın o sertliği büyük kayıp yaşamıştı ve oraya o sertlikte bir oyuncu bulamamıştı Galatasaray. Ve bu eksiğini topa sahip olarak, pas yaparak, hücum ederek kapatmaya çalışıyordu. Rize'de de böyle başladı aslında her şey ama ondan sonra yaşanan sakatlıklar, özellikle Selçuk'un sakatlanması, ilk yarıda çıkması, ardından Hakan Baltan'ın çıkması, ki iki oyuncu da Galatasaray için önemli oyuncular. Hakan Balta bugün pozisyon bilgisiyle Galatasaray defansı için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Tabii ki Selçuk da o pas trafiğini sağlayan, takımın topa sahip olmasını sağlayan bir futbolcu. Onların sakatlığı, oyundan çıkması ve kanat beklerde Sabri'nin oynaması, solda Olcan'ın oynaması, takımın boyunun kısalması defans açısından oldukça önemliydi. Ve bu ortamda Galatasaray, tabii ki Çaykur Rizespor'da son 4 haftada puan kayıpları yaşıyordu. Tehlikeli bölgeye yaklaşmıştı ve böyle bir maçta çıkış yakalamak istiyordu. Bu maç için ekstra motivasyon sağlamışlardı. Böyle de oldu. O çıkışı Çaykur Rizespor sağladı. Son dakikalarda Galatasaray kapanamadı. Kalesini savunamadı. Bunu söyleyebiliriz. Aslında öne de geçmişti. 90. dakikaya önde girmişti ama Galatasaray o sertlikte savunmayı yapamadı, beceremedi diyelim ve ardından Çaykur Rizespor'un golleri geldi ama bu da tabii ki Galatasaray açısından önemli bir mağlubiyet diyebiliriz. Birçok şeyi görmesi açısından, teknik direktör Hamza Hamzoğlu'nun, yönetimin yine görmesi açısından, eksikleri görmesi açısından önemli bir mağlubiyetti. Bazen bazı mağlubiyetler takıma ışık tutar ve bu mağlubiyette öyle bir yenilgi diyebiliriz Galatasaray açısından. Bundan sonra tabii ki teknik direktör Hamza Hamzoğlu buna göre önlemlerini alacak ama artık bir orta saha
Serkan ona gelecektim.
Defansif bir orta saha oyuncusunu ve yine bir santraforun, tabii ki sezon başında bu santraforu transfer etmek istemişti Galatasaray, pivot santrafor, ama bunu başaramamıştı. Artık bunun kaçınılmaz olduğunu gördü Galatasaray. Bu maçtan çıkaracaklarımızın böyle olduğunu söyleyebiliriz Süleyman Çelik.
Yani bir transfer gündemi olacak diyorsun Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde. Tabii burada UEFA görüşmeleri de var. Senin gözlemin nedir? Nasıl bir gelişme olabilir UEFA indinde? Transferde söz konusu olabilir mi?
UEFA görüşmeleri var. Görüşmeler şöyle. Tabii ki yapılan çalışmaları göstermeye çalışıyor Galatasaray. İstenilen rakamlara, o bütçedeki ve gelir gider tablosunda o istenilen rakamlara ulaşamıyor Galatasaray ama işte biz şöyle söyleyeyim. Anlatıyorlar, kulüpte şunları çıkardık, kulüpte şöyle önlemler aldık. Misal veriyorum tabii ki, şu tarz önlemlerimiz var ve biz bu kotayı, bu istenilen rakamları yakalamaya çalışıyoruz. Bunu göstermeye çalışıyorlar ama tabii kağıtlara bakıldığında, rakamlara bakıldığında Galatasaray UEFA'nın istediği rakamlara yaklaşabilmiş değil ve pek de bu gidişle yaklaşacak gibi görünmüyor. Ocak ayında nasıl bir çıkış olabilir? Şu olabilir, Teles yine Inter'e satılabilir. Yine böyle oyuncular yüksek bedelle satılabilir. Yine genç oyuncular kiralık olarak ya da çok düşük bonservis bedelleriyle alınabilir ama işte bu politikayla alınan Carol, Rodriguez, Dineyer gibi oyuncular henüz takıma katkı sağlamış değil. Hala onlarsız gibi oynuyor Galatasaray. Çok eksiği var. Yedek kulübesi oldukça eksik, diğer rakiplerine göre, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye göre oldukça eksik. Bunun eksikliğini çekiyor. Çaykur Rizespor maçında bunun eksikliğini çekti. Galatasaray'ın teknik direktörü Hamza Hamzoğlu'nun işi bir hayli zor. ve önümüzdeki sezon büyük bir ceza Galatasaray'ı bekliyor. Bunu şimdiden söyleyebiliriz ama Ocak ayında da bunu hissetmeye başladı Galatasaray. Belki transfer yasağı gelebilir. Galatasaray'ın önümüzdeki dönemde işi bir hayli zor, bunu söyleyebiliriz.
Serkan Saydam, teşekkür ediyoruz. Sana kolay gelsin diyoruz. Tabii,
iyi yayınlar, iyi akşamlar.
İyi yayınlar, teşekkürler. Şimdi sayın dinleyiciler, TRT'nin Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Spor Dergisi programındayız. Sizlere iletişim adreslerimizi de vermek istiyorum. E-posta adresimiz spordergisi@trt.net.tr. Telefon numaralarımız tabii yurt dışından aranması için 0090 312 463 34 19 veya 21. Twitter adresimiz twitter.com/TRT Spor Dergisi, Facebook Spor Dergisi diyelim. Tabii internet adresinden de programımızı dinleyebilirsiniz. TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden dinleyebilirsiniz. Bu Spor Dergisi programı yapımda ve yayında Ali Selim ve Ali Suat Günekli'nin emekleriyle, çabalarıyla sizlere ulaşıyor. Onu da belirtelim. Evet Murat, haftanın diğer ilgi çeken sonucu İstanbul'da alındı. Başakşehir Trabzonspor 1-0 yendi. Tabii Trabzonspor bir tartışma sürecinden geçiyor. Kongre süreci var. Tabii alınan sonuçlar var, federasyondan alınan cezalar var. Trabzonspor açısından neler söyleyebiliriz? Şu an hedeflerinin çok gerisinde bu sezon. 11. sırada 14 puanı var. Neler söyleyeceksin?
Trabzonspor 3 Temmuz sürecinden bugüne kadar lige dönemedi. Yönetim bazında da, futbolcu bazında da. Oyuncuların bu 3 Temmuz sürecindeki tavırları, özellikle kaptan Onur'la yaşananlar, bir futbolcudan çok, yani kendi işinden çok başka alanlara kayan davranışları nedeniyle bir türlü lige dönemediler. Bence Trabzonspor'un en büyük handikapı bu. Seyirciyi de bu yönde etkilediklerinden dolayı seyirci baskısı inanılmaz Trabzon'da. Kadro yapısını kuramıyorlar. Oyuncular istedikleri teknik ekiple çalışamıyorlar. Şöyle ki bence Şota, evet iyi bir insan. Trabzonspor'a çok önemli hizmetler de bulundu. Ama iyi bir teknik direktör değil. Bunu daha önceki deneyimlerle biz yaşadık. Bunu biz Kasımpaşa'da da gördük. İnişli çıkışlı grafikler çizer. Ama Trabzon'un isteklerine cevap verecek bir teknik direktör değil. Maalesef. Bence bu işte sahaya yansıyor. Sahaya yansıdıkça da sonuçlar kötü geliyor. Tribün olayları biliyorsun. Yani inanılmaz.
Biraz Şota'nın üzerinde de şeyler dolaşıyor tabii kararlar. Biraz kredisi tükendi mi, ne dersin?
Yerli bir teknik direktör zaten çoktan gitmişti. Bence Şota'nın Trabzon'da sevilen bir insan olması kredisini uzattı. Yoksa şu ana kadar alınan sonuçlardan sonra çoktan biletinin kesilmesi gerekiyordu. Şimdi önlerinde Gençler Birliği maçı var. Belki o Şota'nın da son maçı olacak. Şu ana kadarki gösterdiği performans Şota için iyi değil. Bugün de medyaya da yansıdı. Kulislere de yansıdı.
Kulislere de yansıdı. Evet, istifa iddialı etmesi yönünde telkinler olduğu söyleniyor.
Yerel medyanın çok baskısı var.
Yerel medya git başlıklarıyla çıktı değil mi?
Trabzon da bunu normalde aslında pek yapmaz. Yani Şota gibi sevilen bir isme. Altı dilde gitmesi yönünde, istifa etmesi yönünde haberler yapıldı. Başlıklar atıldı. Demek ki artık Şota'yla bundan sonra bir düzlüğe çıkmanın pek
Süleyman
yok.
Nurmay'la Şota aslında bir projeydi değil mi? İkisi birlikte daha önce çalışmışlardı. Transferde evet. Ve de birlikte muhtemelen kararlar aldılar. Bir yapı oluşturdular. Sanıyorum bunun sonuna doğru gidiyoruz. Bir Barış Yurdu Seven hattımızda Trabzonspor muhabirimiz. Hı. Barış, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldin.
İyi akşamlar. Sevgili Süleyman abi. Merhaba İbrahim.
Bugün Murat Tarhan'layız. İbrahim Katar maçı için Katar'a gitti. Alo. Türkiye Katar maçı için. Barış, Trabzonspor'da bugün tabii Şota ile ilgili gelişmeleri aktardın bize. Bir de senden dinleyelim. Şota için herhalde çanlar çalıyor diyoruz. Neler söyleyeceksin?
Evet, tabii aynen dediğiniz gibi sevgili Süleyman abi. Şimdi tabii Trabzonspor 7 maçta 4 puan almaya alışkın değil. Yalnız çok zor bir süreçten geçiyor Trabzonspor. Yani neresinden tutsanız şu anda elinizde kalır. Bir tarafta yönetim sıkıntılı. Ceza, 8 yöneticisi ceza almış, başkanı ceza almış. Bunlar bir yıldan işte toplam aşağı yukarı 2 trilyonun üzerinde de para. Diğer tarafta takım çok büyük sorun, 7 maçta 4 puan. Diğer tarafta kongre süreci, adaylar. Diğer tarafta ekonomik kriz. 6 aydır para alamayan yerli oyuncular, 3 aydır 2 aydır para alamayan yerli
yabancılara
oyuncular.
Sponsor ödeniyor mu Barış?
Daha bazı yabancı oyuncuların FIFA tehdidini yine menajer Süleyman Urma geçiştirdi. Yani Trabzonspor çok zor dönemden geçiyor ama buna rağmen hiçbir şey 7 maçta 4 puanın mazereti değil. Şota Arbalaz'da de bu konuda Trabzonspor'u taşıyamadı. Bunu o herkesin ortak görüşü. O yüzden şu anda istifası konuşuluyor. Çok fazla konuşuluyor istifası. Ve büyük bir ihtimalle de kendisiyle yarından sonra konuşulacak. Ama şayet istifa etmediği durumda da Gençler Birliği maçı beklenecek. Olası bir puan kaybında da Şota Arbalerze dönemi Trabzonspor'da kapanacak. Ve kongreye kadar büyük bir ihtimalle de kalan iki maçı da teknik direktör altyapı koordinatörü Sadi Tekinoğlu olacak büyük bir ihtimalle. Öyle görünüyor. Çünkü gerçekten Şota yani bir türlü Trabzonspor'u toparlayamadı. Bir türlü o ideal 11'i yakalatamadı takıma. Biraz da disiplinle ilgili sıkıntıları var. Bunları topladığımızda
tabii
işte
takım içinde de
teknik açıdan ortaya çıkıyor.
Takım içinde de bir uyumsuzluk var değil mi? Takım içi tartışmalar, hoca, futbolcu, var, futbolcu, tabii, futbolcu var. Arasında yani bir tartışmalar
şimdi,
var.
Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. İbrahim hatırlar. Çok iyi biliyor. Tabii Galatasaray'a yakından takip ettiği için. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'da o ilk 4 yıllık şampiyonlukta Galatasaray'ın da ekonomik durumu kötüydü. Galatasaray da sıkıntılı günlerden geçiyordu. Ama Fatih Hoca zaman zaman cebinden verdi. Zaman zaman onları motive etti. Gitti basket takımına cebinden paralar verdi. Verdi de verdi. Yani ruhunu verdi. Takımı bir nevi elinde tuttu. O Galatasaray'ın Galatasaray kulübünün büyüklüğünü oyunculara, formanın ağırlığını oyunculara hissettirdi. Şimdi Şota da bırakın böyle bir şeyi, böyle bir şey de istemiyor kimse. Teknik açıdan çok yetersiz kalıyor ve bunu gören oyuncular, disiplin sıkıntılarını gören de o larçlığı görünce hemen hemen işte her antrenman, yani haftada en azından bir antrenmanda sıkıntı yaşanıyor, maçlarda soyunma odalarında sıkıntılar yaşanıyor. Ama tabii ekonomik olayında bunda var, ancak yani Şota takımı elinde tutamıyor sevgili Süleyman Hanım.
O zaman Trabzonspor'u yine hareketli günler bekliyor. Teknik direktör tartışması, kongre süreci.
Kesinlikle.
Barış Yurtseven, evet, sana kolay gelsin diyelim.
Bana kolay gelsin bekliyorsun diyeyim, vallahi diyeyim.
Kolay gelsin. Teşekkür olun. Ediyoruz elimize katıldığın için.
Kolay gelsin.
Evet, Trabzon cephesini konuştuk.
Çok umutsuz bir tablo çizdi.
Barış da bir Trabzonspor'un içini, olayları, evet, gelişmeleri yakından takip eden bir gazeteci. Biraz karamsar gördük Barış'ı. Aslında kadrosu da o kadar toparlanamayacak bir kadro değil. Ligin en azından üst sıralarda yer alabilecek bir kadroya sahip.
Barış aslında şifreleri söyledi. Yani kaldıramadı bu takımı dedi Şota. Yarın da adres gösterdi. Yarınki görüşmeden, benim anladığım konuşmalarından Barış'ın, yarın istifa edeceği yönünde. Yani bir hoca değişikliğinde Gençler Birliği maçı beklenmeyecek. Öyle gözüküyor. Tabii o bilemiyorum. Belki Şota direnebilir bu konuda. Süleyman Hurma restini ortaya koyabilir. O varsa ben yokum diyebilir. Ya yani o giderse ben de yokum diyebilir Süleyman Hurma. Yani bir Trabzon bir kılıcın üzerinde bir çok,
evet,
sıkıntılı bir süreç yaşıyor.
Sıkıntılı bir süreç yazıyoruz. Seyirci de biraz tribünleri doldurmuyor. Eski kalabalıklar yok.
Takım ceza almışken Başakşehir maçında da biliyorsun sahaya yine yabancı maddeler atıldı. Üzerine belki bir cezalar daha gelecek. Bence taraftar en azından takımına sahip çıkma yönünde bir tavır ortaya koyabilir. Zaten zor bir süreç yaşıyorlar. Bundan sonra gelecek her ceza Trabzon'un daha da belki dibe doğru gitmesi neden olabilir. Bir toparlama süreci yaşamaları gerekir. O yüzden taraftarın desteği çok önemli.
Taraftara, yönetime önemli görevler, evet, düşüyor bu süreci atlatmalarında diyelim. Evet. Beşiktaş'a, lidere geçelim. Evet, Beşiktaş haftayı karlı kapatan takımlardan biriydi. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray 3 puan kaybetmişti. Onlar Bursa'da son dakikalarda olsa kazandılar. En azından Galatasaray'la puan farkını 5'e çıkardılar. Beşiktaş üzerine neler söyleyeyim? Dikin oynayan, hızlı, çabuk, teknik kapasitesi yüksek futbolcular. Uzun süredir birlikte oynuyorlar. Oturmuş, evet, bir takım görüntüleri var. Neler söyleyeceksin?
Bence en kritik maçını kazandı. Yani bir Fenerbahçe maçından daha önemliydi Bursa maçı. Buradaki alınacak 3 puan takıma artı bir motivasyon getirecek. Çünkü kendilerine zaten bir güvenleri vardı ama Bursa biliyorsun yıllardır bir çekişme var aralarında. Dostluk havasında da geçti. En azından saha içinde ve tribünlerde böyle bir tablo vardı. Beşiktaş Şenol Güneş'le Slaven Bilic'in o kötü futbolunun izlerini silip Şenol Güneş farkı diyebiliriz. Çünkü her gittiği takım da bu farkı yarattı. Oyun kalitesi anlamında, hücuma yönelik oyun kalitesi anlamında çok güzel örnekler veriyor. Yani ben gazeteci olarak, spor yazarı olarak Beşiktaş maçlarını izlemekten büyük keyif alıyorum. Bu anlamda da Bursa maçı Beşiktaş için önemliydi ve kazandılar. Son dakikalarda da olsa bu da maçı hiç bırakmadıklarını ve galibiyeti çok istediklerinin bence göstergesi.
Gol öncesi paslaşmadaki uyumu, ahenge ne diyeceğiz? Oğuzhan'ın tabii çok şık bir vuruşu var. Bu sezona damga vuran bir oyuncu. Ama onu ya her takım yapabilecek durumda değil.
Ligimizin bence bu anlamda en kaliteli orta sahasına sahipler. Çok iyi paslaşıyorlar. Onu söyleyebiliriz. Oğuzhan'ın takıma katkısı, Olcay'ın inanılmaz katkıları var. Bu sonradan gelen İsmail'in yani savunmadaki katkısını unutmamak lazım. Bence tek sıkıntıları stoper mevkisinde bir eksikleri var. O zannedersem ara transferde de bu yönde çalışma yapıyorlar. Büyük ihtimalle Serdar Aziz'i alacaklar Bursa Spor'da. Ben öyle görüyorum. Gerçi Fenerbahçe'yle adı geçiyor ama Beşiktaş'ı tercih edebilir. Öyle bir ihtimal var. Çünkü Şenol Güneş onunla daha önce çalıştı. Bence Şenol Güneş farkını yarattı Beşiktaş'ta. Oyun kalitesi anlamında. Maçı hiç bırakmayan, 90 dakika skor kovalayan bir takım. Bununla ilgili bir örnek de var. Mesela
dinamik 62, bir takım. Evet. Çok dinamik. Son dakikaya kadar.
Ligimizde en çok pozisyona giren takım. 62 kez gol pozisyona girdi 11 haftada. Gerçi Fenerbahçe'de bak, o kadar kötü oynamasına var ona aynı şeyi yakalamış.
Sorun hani pozisyona girmişler Beşiktaş kadar ama son vuruşları ya da forvetleri oysa çok üst düzey dünya çapında futbolcuları var. Skor üretmede topu alalım buluşmada zorluk yaşamışlar.
Fener'e geçelim mi bu konuda?
Yok geçmeyelim sen Beşiktaş'tan.
Geçmeyelim tamam Beşiktaş'a devam edelim buradan. Evet Beşiktaş'ın bu konuda bir avantajı var. Çok iyi bir kez bence bu senenin en önemli transferidir Gomez. Hem onun adına çünkü o hala bir hırsı var. Alman milli takımına girmek gibi bir derdi vardı. Onu da Beşiktaş sayesinde yakaladı. Buradaki performansıyla. Bence bu Şenol Güneş'in belki de en büyük şansı Gomez. Bu transfer çok önemli bir katkılar yapıyor. İşte bunu gol vurur. Mesela Gomez yüksek fiziğiyle, uzun boyuyla herkes onların hava topunda gol bekler ama Gomez Almanya'da da oynarken milli takımda da kafa golleri çok azdır Gomez'in.
O da ilginç evet. Fizik evet. Üstünlüğüne rağmen diyorsun.
Son vuruş Fenerbahçe'de olmayan ama Beşiktaş'ta olan o son vuruş bitirici vuruştaki yetenek Beşiktaş'ta ön plana çıkıyor.
Peki Van Persie Beşiktaş'ın o ofansif orta sahası dinamik orta sahasıyla birlikte oynasa belki de başka
belki türlü. Belki gol kral olacak.
Gol kral olacak değil mi? Toplarla buluşacak.
Fenerbahçe'de orta sahada inanılmaz bir sıkıntı var.
Fenerbahçe'ye geçebiliriz evet. Tabii. Beşiktaş deplasmanda da yenilmedi.
Beşiktaş'a şunu söyleyebiliriz. Evet Bursa'da çok önemli bir galibiyet aldılar.
Tabii ki zirve yolunda şampiyonluk evet. Yolunda önemli bir galibiyet. Fenerbahçe'ye geçebiliriz. Fenerbahçe 52. dakikada ilk şutunu attı. Yani
İlk yarı pozisyonu yok.
Tabii transfer politikası ve kadro oluşumuna bakarsam beklenti yükseliyor takımdan.
Evet çok.
Hani Payaya'ya da geldiğinde ne demişti? Hücum oynatacağını.
Hücum oynat. Ben onu geçen de.
Yani bu yani, örtüşmedi bu takım görüntüsü.
Her maç izlediğimde Pereira'nın ilk açıklamaları aklıma evet. Geliyor. Ben fizik gücü yüksek, tempolu, gol kovalayan bir takım yaratacağım dedi. Tam tersini şu ana kadar ortaya koydu. Büyük bir hayal kırıklığı Fenerbahçe için. Aynı Şota gibi Pereira da Fenerbahçe'nin ilacı değil. Değilmiş biz onu gördük.
Savunma tarafını tamam düzelttiler.
Evet savunmada sıkıntılar yok.
Gol, en az gol yiyen takım Kasımpaşa ile birlikte 9 gol. Pozisyon vermiyoruz diyor ama sonuçta Fenerbahçe'nin galibiyeti içinde gol atması, ceza sahasına girmesi, ceza sahası çevresinde dolaşması ve o öndeki oyuncularına pozisyon hazırlaması gerekiyor. Kadrosuna bakarsak 6 tane savunma ağırlıklı oyuncu ile çıkıyorsunuz. Evet. 2 tane savunma ağırlıklı önlü böyle oynuyorsunuz.
Meraleş varken, Mehmet Topal varken Ozan Tufan'ı niye alırsınız? Ozan Tufan alıyorsanız Meraleş'i göndereceksiniz.
Yani benzer oyuncular var.
Benzer oyuncular var.
Oyunun akışını yaratıcı değiştirip değil. Yönlendirecek. Evet.
Sıkıntı orada zaten. Yaratıcı oyuncusu yok. Sadece top kesicisi var.
Kesici. Oyuna topu sokacak.
Fernando Bursa'da attığı golleri hatırlayın. Belki Fernando'nun bu hale gelmesine Volkan Şen'in büyük katkısı vardır. Ama oyun sisteminde sağlı solu ortalar. Ya Fernando gibi oyuncunuz varsa kenar ortalarına ihtiyacınız var. Defansı yıpratan, top indiren. İşte Van Persie ile Fernando'yu oynatacaksınız. Van Persie İngiltere'de bir çok büyük bir golcü, böyle işte bitirici, tek santrafor değildir. Ona indirilen topları gole çeviren bir insandır Van Persie. Fernando işte burada Fenerbahçe'nin ilacı olabilirdi. İndireceği topları Van Persie bitireceği tamamlayıcı oyuncu olarak karşımıza çıkabilirdi. Ama oyun, bu oyun sisteminde değil 34 hafta, 64 hafta oynasanız Fenerbahçe'nin böyle gol atmasını falan beklemez. Çok 2-3 tane gol atmasını beklemez. Mucize olur. İşte 6. kez 1-0 maçı kazandılar.
Bir farkla kazanıyorlar.
Bir farkla, evet.
Tamam, pozisyon da vermiyorlar ama siz ne yapmanız gerekiyor? Pozisyon üretip gol üretmeniz gerekiyor, skor üretmeniz gerekiyor. Fenerbahçe kendisine ezeli rakiplerini çıkarsak tabii ki Anadolu takımlarıyla oynarken ne bekliyor taraftarları? Baskılı, evet, coşkulu bir futbol bekliyor. Tribünlerden de ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Pereira'nın kredisi de maç maç gidiyor değil mi?
Maç gidiyor. Şansına işte şans. 1-0 da olsa kazanacak. 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla. Ya elinizde Gökhan ve Caner gibi iki kanat oyuncusu varsa buna Şener ekleyebiliriz. Volkan Şener ekleyebiliriz. Bir sürü oyuncusu var. Ama siz topu orta sahada kilitlerseniz, orta sahaya hapsederseniz Fenerbahçe'nin gol atma şansı yok. Ama bu Victor Pereira'nın da senin de dediğin gibi kredisi tükenmek üzere. Büyük ihtimalle tükenmiştir aslında. Belki de Aziz Yıldırım bir kan değişikliğine gidebilir böyle devam ederse. Çünkü bu futbol anlayışıyla Fenerbahçe'nin ligi önde tamamlaması çok zor.
Karşısında çok dinamik bir takım, evet, var. Beşiktaş var değil mi rakipler arasında? Galatasaray da muhtemelen bu zorlayacaktır bu yarışı. Güçlü bir yarış olacaktır.
Galatasaray'daki orta saha Fenerbahçe'de olsa, yani Selçuk gibi, Schneider gibi oyuncular olsa Fenerbahçe çok farklı belki bir futbol ortaya koyabilirdi. Ama elinde 6 tane savunma oyuncusu olursa, o savunma ağırlıklı
orta saha. Dediğim gibi orta saha transfer planlamasında bir eksiklik var.
Yani kesinlikle var. Bence bu yönde bir değişikliğe gidecek diye tahmin ediyorum. Çünkü yani herkesin gördüğü zaman Aziz Yıldırım da görüyordur. Bu oyun sistemiyle Fenerbahçe'nin ligin sonunu getirebileceğini ben düşünmüyorum.
Bu yarış devam edecek. Tabii burada bizim diğer takımlara da bakabiliriz. Ligin alt katmanlarında Eskişehir Spor'u görüyoruz. Yani son sırada ligin köklü takımlarından biri. Sivasspor da uzun yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyor. Onlar da bu hafta galibi geldiler. Ancak sondan 3. sırada yer alıyorlar. Akhisar Belediye 5. sırada 19 puanla. İlginç değil mi? Yani
bugün bu hafta
ilçe takımı, Süper Lig'in tek ilçe takımı.
Evet.
İlginç bir yönetim anlayışı da var değil mi? Ön plana çıkmayan, futbolun gerçeklerine göre yönetilen bir kulüp görüntüsü
bu
var.
Bu hafta iki tane kulüp başkanının isyanı vardı. Biri Eskişehirspor ve diğeri de Mersin İdmari Başkanı. Bittik tükendik dediler. Özellikle Mersin Başkanı ben artık yokum dedi. 3 aydır işte futbolculara para ödeyemiyorum diye. Bugün de haberlerde vardı. Bu iki takımın bence bir içi boşaltıldı. İçi boşaltıldı derken futbolcu anlamında. Eskişehirspor çok ciddi kan kaybetti. Mersin de keza öyle. Para, maddi, ekonomik sıkıntılar bu şey yazdı. Başakşehir örneği farklı bir örnek.
O başka bir model.
Başka bir model. Onu ayrıca konuşmak lazım.
Bence Akhisar'ı incelemek lazım. Bir ilçe takımı.
İlçe takımı ve
para ödeme konusunda hiçbir sıkıntılarıyla gündeme gelmeden.
Evet, biz hiç duymadık şimdi.
Kendi mali disiplin içinde yönetilen, transferde çok isabetli karar veren, çok iyi yabancı oyuncuları bulup onları daha sonra daha yüksek bedellerle satan, yani diğer kulüplerin de belki de model alacağı bir yönetim biçimi var.
İkincilikte bura model Altın Ordu var. Şu an Süper Lig'de de Akhisar var. Akhisar'ı ben bakınca şeyi görüyorum. Gençlerin eski halini görüyorum. İlhan Cavcav'ın o oyuncuları getirip pazarladığı, yani Türk futboluna kazandırdığı
ve mali disiplin ve mali bütçe disiplin denklemini
şu an düşündüğü. Sadece mali disiplin olarak Gençler Birliği iyi diyebiliriz.
Tabii ama Gençler Birliği'ni de konuşabiliriz. Gençler, evet, Birliği de tabii.
Akhisar Hamza ile başlayan o iyi yapılanmayı hala devam etti. Hamza Hoca gitmesine rağmen bu konuda takdir etmemiz lazım Akhisar'ı. Gençler Birliği ise başka bir sıkıntı.
Gördüğümüz kadarıyla köklü kulüpler biraz şey altında kalmışlar. 14. sırada Gençler Birliği Süper Lig'in eski takımlarından biri. Tabii bu takımlar sonuçta bu alt sıralarda da yarış, rekabet artacak, toparlanan olacaktır bu takımlar arasından. Ne kıyasa bir yarış olacaktır muhtemelen. Şimdi bir öngörüde bulunmak zor, kolay değil.
En büyük kıyasa yarış şeyde olacak, ara transferde olacak. Bu kulüpler büyük ihtimalle 5'er 6'şer oyuncu transfer edecekler. bu kötü gidişe dur demek adına. Çünkü kadro yapılanmaları hakikaten hepsinin kötü. Eskişehir için bir şey demiyorum. Çünkü çok önemli oyuncularını kaybetti. Kulüpte nereden baksanız.
Oysa Eskişehir tam bir futbol kenti değil mi? Taraftarlık bilinci yüksek. Var, evet. Taraftar potansiyeli yüksek, bilinci yüksek. Tribünlerin
dolduğu. Eskişehir de öyle, Sivas da öyle.
Sivas da öyle.
Ya Sivas'ın şampiyonluğu oynayan bir takımdan buralara gelmek bu kadar dibe vurmak. Gerçi onlar bir toparlama sürecine girdiler. Son 3-0'lık Gaziantep galibiyeti onlar için de önemliydi. Burada ben Gençler Birliği'ni şu an kadar izlediğimiz, Ankara'da olduğumuz için daha yakından görüyoruz. Bu süreci iyi atlatamadığını ve ilk yarıyı istekleri düzeyde bitiremeyeceklerini söyleyebiliriz. Ama Eskişehir için ben hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Çünkü şu anki yapı ve ekonomik sıkıntı aynı Galatasaray'ın hani transfer yapamama gibi bir sıkıntısı. Bunlar için de geçerli.
Ekonomik konular futbol kulüpleri için çok önemli hale geldi. Bunu inşallah bir başka konuda detaylı konuşacağız. Çünkü UEFA kriterleri evet. De zorluyor artık. Umarız bu adımları atarlar. Şimdi bir 28 yıl öncesine dönelim. Maçı dinleyelim. Neuchâtel Galatasaray maçını. Tarihi bir maçtı. Onun da yıl dönümüydü. Bir o günlere dönelim.
Seyirci topluluğu, oyun alanı futbol oynamaya son derece elverişli, tamamen çimle kaplı ve bahardan kalma bir gün. Galatasaray atağı, Uğur cezalı içerisinde ve gol! Ve gol! Dakika 19, Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Biraz ayağından açtı ama önünde hiçbir samaksa futbolcu yoktu. Sol tarafa doğru çıkarttı Prekazi. Cezalının içerisinde 4 tane Galatasaray futbolcu. Orta itiriyor ve gol! Ve gol işte! Ve gol işte! Gol atan futbolcu Tanju! Ve gol işte. Bir tane bir sağdan bir soldan geldi atak. Ama her ikisinde de Samaksı futbolcular topa müdahale ettiler. Orta Prekazi'nin içeriye doğru. Vura gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Ve karşılaşmanın 76. dakikasında durum 3-0 oluyor. Bu dakikalarda diyoruz ki şans hiç olmazsa Galatasaray'ın yanında olsun. İşte cezalarına sokmak isteyen futbolcu Tanju. Girdi içeriye doğru. Ve gol! Ve gol sayın dinleyiciler. Olmaz böyle bir gol. Olmaz böyle bir gol. Kral krallığını gösterdi. Durumu 4-0 yaptı. Tanju gerilere kadar geliyor kral. Orta yuvarlığa doğru gönderdi top Prekazi. İşte Prekazi'den sol tarafta Metin. Sağ tarafta Tanju. Metin bastı topa. Arkadaşların gelmesinde Uğur. Cezalarına sokuluyor. Gol ve böbre karşı karşıya. Boşluk arası olaydı Tanju. Gol. Gol. Gol. Gol. Durum 5-0. Durum 5-0. Ve Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finalist.
Spor Dergisi devam ediyor.
...28 yıl öncesine döndük. Galatasaray'ın tarihi Avrupa zaferini... ...sevgili Levent Özçelik'in anlatımını dinledik. Gerçekten Türk futbolunda önemli bir gelişmeydi. Çünkü şampiyon kulüplerde çeyrek finale kalan... ...bir takımımız vardı artık...
Yaşımız yetiyor biz izleyenler olarak.
Ben izleyenlerden biriyim, yaşım yetiyor. Evet. Sonrasında da tabii Galatasaray Avrupa'da Avrupa kültürü oluştu tabii. Avrupa'da önemli başarılara giden belki de yolun başlangıcıydı orası.
Bir milat diyebiliriz aslında.
Mustafa Denizli'li daha sonrasındaki başarılar. Bu başarıların tekrar bu yıl bu dönemde bu yılda yaşanmasını yine Şampiyonlar Ligi'nde yükselmesini dileyelim Galatasaray'ın. İnşallah. Şimdi milli takıma dönelim. Milli takımımız
Katar'da.
Katar'a gidecek yarın ama biz milli takımımız...
Yani biz ekibimiz gitti.
Ekibimiz gitti. TRT'deki birazdan İbrahim Kırkayak'la bağlanacağız ama özel maç için gidiyoruz Katar'a. UEFA Avrupa 2016 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde ettik. Çünkü 8 takım playoff oynayacaklar. 4 evet. takım da oradan Fransa yolcusu olacak. Biz tabii bu dönemi resmi maç oynamıyoruz. Hazırlık maçlarıyla tamamlayacağız. Önce Katar'la oynayacağız 13'ünde sonra 17'sinde Yunanistan'la. Tabii milli takımımızın önemli bir başarı elde ettiğini düşünüyoruz.
Bir mucize gerçekleşti.
Evet, onunla ilgili görüşlerini alayım.
7 maçlık bir mucize gerçekleşti ama olsun. Bu en azından şans bizden yanaydı. Bir bu stresi, bu en azından elime turuyla ilgili bir stres yaşamıyoruz. Biz artık rahatız. 2016'nın temellerini atıyoruz aslında. Bu Katar maçı ve Yunanistan maçı da bizim bu anlamda bizim için bir şans. Fatih Terim de takımı gençleştirdi, genç oyunculara yer verdi. Özellikle savunmada bir arayış içerisinde olduğunu görüyoruz. Atınç ve Ahmet Çalık'ın, genç Ahmet Çalık'ın kadroya dahil edilmesi bence savunmada bir arayış içerisinde olduğunu bize gösteriyor. En azından 2016 öncesinde kadroya giremeyenlerin de hazır tutulması ve anlamında belki bir önde bir tablo çizecek, tabloyu görecek Fatih Terim. Bu anlamda bizim için hem Katar hem de Yunanistan maçları önemli.
Biz tabii şimdi bu dönemin hazırlık maçlarıyla ve kadro oluşumuyla tamamlayacağız. Evet. 2016'da Haziran ayında başlayacak şampiyona. Kritik gün tabii 12 Aralık'ta rakiplerimiz, grubumuz belli olacak. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda heyecanla onu bekleyeceğiz. Bu arada 8 takımın 12-17 Kasım arasında 2 maç oynayacaklar. 4 takım arasında girmek için playoff mücadelesi yapacaklar. Buradaki maçlara göre de bizim hangi torbadan gireceğimiz belli olacak.
Evet, daha belli değil herhalde.
Belli değil.
Üçüncü torba ya da dördüncü.
İbrahim Kırkayak'ta hattaymış. TRT Spor Milli Takım muhabirimiz. İbrahim, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldin.
İyi akşamlar sevgili Süleyman Çelik. İyi akşamlar sevgili. Ya,
Katar'a ulaştın ama bir tatsızlık yaşandı herhalde. Şanssız ve tatsız anlar yaşamışsın. Nasıl gelişti olaylar? Katar yönetiminin sıkıntı yarattığını düşünüyoruz sana. Neler söyleyeceksin?
Evet, Katar 2022 öncesi burada bu işlerin düzelmesi gerekiyor Süleyman abi. Çoğu noktada yaşadık bu tür şeyleri Polonya, Ukrayna'da. Tabii kendi kural ve kaideleri var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda zaten devreye girdi.
Yalnız olayı anlatalım. Kameranın girişine mi izin vermediler?
Bir şey ama olacak iş değil diyoruz. Deriz. Hani maç ayı esnasında yaparken deriz ya. Yani görevli geliyorsun. Burada koştura koştura geldiğin yer belli, durumların belli ama herkesin değişik kural ve kaideleri var. Sıkıntı yok. Önemli olan sağlık. Mutlaka sabaha karşı bu işi bir şekilde
nasıl temaslar yürütülüyor herhalde? Sorun çözülecek mi İbrahim?
Tekrar yayın ediyorum. Evet. Bir ay öncesi biraz önce aklıma geldi siz yayındayken. Önce Süleyman abi, Murat abi, ya ne kadar büyük denklemlerin arasından bir milli takım geçti geldi. Hala sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ay önce Hollanda, Letonya, Kazakistan üçgeni, İspanya'nın Ukrayna'daki galibiyeti derken hala sıcaklığını koruyor içimizde. Yavaş yavaş bir ay oldu ama bir gerçek var. 12 Aralık'ta Fransa'da, Paris'teki kura çekiminde milli takımımız var. 24 ülke içinde var. Bu mutluluk verici. 8 yıl aradan sonra yaklaşık 3 saat önce Katar'a geldik. Arap Yarımadası'nda çok sıcak bir havada var. 35 dereceyi bulan bir sıcak hava. Doha 2022'yi bekliyor. 22. Dünya Kupası'nı 2022'yi bekliyor. 22 rakam herhalde o yıllar, o tarihler gelirse herhalde onlar için kısmet olursa uğurlu bir rakam da olacak. Büyük bir hazırlık var. Akşam saatlerinde geldik ama yarın bu hazırlıkları tabii bir yandan milli takımımızı beklerken bir yandan da izlenimlerimizi sizler için yapacağız. Sevgili Bülent Uygun burada çalışıyor. 2013 aralığında bu yana onunla birlikte özel röportajlarımız da olacak. Yarın akşam saatlerinde milli takımımız buraya gelecek. Bu yıl bitiyor tabii ama Katar Türkiye yılı o yüzden bir özel karşılaşma. İlk başlarda grup maçları bitince bir Almanya diyaloğu vardı ama Löw'le yakın teması var Fatih Hoca'nın, biliyorsunuz. Almanya'ya gidip gelmesi. O olmadı. Almanya'nın Hollanda ve Fransa maçları devreye girdi. Önce Katar, ardından Yunanistan maçıyla tamamlayacağız. Yılı tamamlayacağız. Kötü başlayan ama iyi biten bir yılı tamamlayacağız. Milliler yarın akşam Türkiye saatiyle 20 civarında Doha'ya gelecekler. Ve Katar'la 13 Kasım'da Abdullah bin Halifa stadında 22. Dünya Kupası'na ev sahibi yapacak olan statlardan birinde bir özel maç yapacağız. 17 Kasım'da da Yunanistan karşısına çıkacağız. Skibe'nin öğrencilerinin karşısına. Bir Avrupa şampiyonu da İstanbul'a gelmiş olacak. 2004 Avrupa şampiyonu Yunanistan'la uzun yıllar sonra, yaklaşık 9 yıl sonra bir özel maç yapmanın keyfini yaşayacağız. Milliler bugün aslında güne buruk başladık, hepimiz öyle. Her yıl olduğu gibi 77. yıl döneminde aramızdan ayrılışının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha anarak aslında bunu da sözlerimize ekleyerek devam edelim. Saat tam 9'u 5 gece teknik ekip ve kadro Riva'da büyük Atatürk posteriyle bir poz verdiler. Ardından milli takım akşam saatlerinde bir basına açık çalışma yaptı. Atınç ve Ahmet konuştu. Fatih Hoca'ya güveniyoruz gençler, biz gençleriz biz dediler. Biz genç futbolcularız, gençlere de hocanın ne kadar önem verdiğini biliyoruz dedi. Son 15 günde Fatih Hoca didik didik Almanya'yı takip etti. Paderborn'da Süleyman Koç'la, Leipzig'le, Atınç'la, Ömer'le de ilişkiler gitgide sıcaklaşıyor. Deriz o da moralli bir şekilde bu Euro 2016 kadrosunun içinde olur. Hakan zaten bu olaya çok fazlasıyla öncülük yapıyor. Bütün moraller yerinde, millileri artık bekliyoruz. Katar gerçekten Basra Körfezi'nin bu bölgeyi siyasi anlamda Süleyman abi sizler çok fazlasıyla iyi bilirsiniz. Çok da görev yapmışsınızdır. O Basra Körfezi Allah bir daha günleri göstermişsin ama 1990 kışında Skatların, Patriotların ışıldadığı, aydınlattığı Basra Körfezi'nde sadece futbol konuşuluyor. Basra'nın iki tarafındaki Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dünya Kupası başarılarından sonra son 30 yılda özellikle Kuveyt'in ve Suudi Arabistan'ın Katar'da kendini futbolda göstermek istiyor. Burada Batistuta gibi, Raul gibi, Çavi gibi önemli yıldızlar futbol oynadı, top koşturdu. Onlar artık bu ünlüleri biliyoruz, istiyoruz, seviyoruz diyorlar ama 2022 Dünya Kupası'na çok iyi bir şekilde hazırlanıp biz adımızı duyurmak istiyoruz dediler. Sözlerimizi şöyle tamamlayalım. Yarın bunu da araştıracağız. Aslında Katar 2022 çok konuşulan bir Dünya Kupası. FIFA'nın çatırdamasına sebep olan bir Dünya Kupası. İngiltere'nin moralinin bozulmasına sebep olan bir Dünya Kupası. 2022 her şeyle tartışılıyor. Neden Katar'a verildi diye. Bir kış organizasyonu olacak burada Kasım ve Aralık ayında 2022 yılında. 1978'de Arjantin ve 2010 Güney Afrika'dan sonra soğuk bir iklimde Dünya Kupası gerçekleşecek. Bunların hepsini yarın derli toplu haberler halinde milli takımımızın da gelişiyle birlikte en sağlıklı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Sevgili Süleyman abi, sevgili Murat abi.
Teşekkürler İbrahim yayınına katıldığınız için. Sana kolay gelsin, iyi akşamlar.
Spor Dergisi devam ediyor.
Evet, burada futbola bir nokta koyalım. Önemli gelişmeler var atletizm dünyasında Murat.
Dünyayı sarsan.
Dünyayı sarsan. Özellikle Rusya'nın hedef olduğu, odak olduğu bir iddialar var. Dünya Anti-Doping Ajansı raporunu açıkladı. Evet. Rusya'da devlet görevlilerinin spor bakanının içinde olduğu bir çete iddiası var. Doping numuneleriyle oynandığı, dopingli sporcuların dopingli çıkmaması için bir organizasyon yapıldığına dair ve atletizm yarışmalarından men edilmesini talep ettiler. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksin? Genel anlamda aslında doping atletizmde önemli bir sıkıntı, sorun mu son yıllarda?
Demir perde ülkeleri yıllardır süren bir sıkıntısıdır aslında. Bütün dünya bilir ki demin perde ülkelerinde çok ciddi anlamda doping yapılır. Ama eskiden WADA diye bir organizasyonu yoktu. Tamamen olay federasyon başkanları, uluslararası federasyon başkanları ellerindeydi. Numuneler pozitif çıksa bile sonuçta uluslararası federasyon başkanlarının önüne gidiyordu bu listeler. Onlar da oyuncunun durumuna ve ülkenin durumuna göre
kararlar veriyorlardı.
Kararlar veriyorlardı. Genelde örtbas ediliyordu. Ama bu WADA, Dünya Antidoping Ajansı'nın kurulmasından itibaren dopingin seyri değişti tüm dünyada. Eskiden silah çıktı, mertlik bozuldu derdik. WADA çıktı ve dopingin önü kesildi.
Çünkü sonuçta iyi bir şey, kaçamadılar değil mi?
Kaçamıyor. Artık kaçış yok. Bu konuda sadece ulaşılamayan bir Çin kaldı. Çünkü Çin'in çok geniş bir sporcu portföyü var ve oraya WADA istediği sonuçta orada elde edemiyor. Ve hala bu Çin ve Rusya merkezli dopingin devam ettiği iddiaları var. İşte bu WADA'nın raporu da yıllardır söylenen, kulislerde konuşulan dedikoduları artık resmiyete döktü. Rusya hedef ülke. Olimpiyattan çıkartılması gündeme geldi. Lamin Dia gibi 80 küsur yaşında bir atletizmin eski uluslararası atletizm federasyonu başkanı gözaltına alındı. Şimdi bunlar çok önemli gelişmeler.
Parantez açalım. Uluslararası Atletizm Federasyonu da rüşvetle doping, evet, vakalarını örtbas etmekle suçlanıyor. Yani yozlaşmanın düzeyine bak. Neler söyleyeceksin?
İşte sen Usain Bolt.
Ben direkt söyleyelim.
Hayır, Usain Bolt. En son ben Dünya Atletizm Şampiyonası'na gittim. 2 ay önce Çin'de. Herkesin, uluslararası gazeteciler dahil. Yani bunu İngiliz, Fransız, Amerikalısı. Herkesin söylediği bir tek şey var. Usain Bolt'ta doping var ama gizleniyor. Nedeni de Usain Bolt bir marka oldu. dünyada. Gittiği her yerde bir fark yaratıyor ve ilgi çekiyor. Bu marka değerine de zarar vermek istemiyor. İşte burada bir rüşvet çarkı dönüyor. Atletizm, FIFA'da yaşanan bu Katar'a verilen Dünya Kupası da bunun bir örneği. Bir organizasyonlar alınmasında.
Şimdi oradan da FIFA'ya geçebiliriz tabii. Şimdi rüşvet skandalının ortaya çıkmasında organizasyonların verilmesi. Bugün evet. Almanya Federasyon Başkanı istifa etti. 2006 için rüşvet verilme iddiaları var.
Verdiklerini açıklıyorlar zaten. Verdik diyorlar. Yani kimileri hayır ben almadık deseler de artık günümüzde kimse hiçbir şey saklı kalmıyor.
Şimdi buradan aslında unutma söylediğini atletizme devam edeceğiz de bir parantez açalım. Biz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en güçlü adaydık.
Evet.
Son 3 aday arasında kaldık. Rakiplerimiz Gürcistan, İskoçya, İrlanda. Ortaklığı var bir de karşımızda Galler.
Galler ortaklığı.
Süreç, eleme süreci aslında 3 aday belli olana kadar değiştirilmedi. UEFA ve Platini yönetimi ne yaptı? En güçlü aday olduğumuz için bizden kaçırdı. Format değiştirdi. Format 13 değiştirdi. ülkeye heyecan dedi. Türkiye oysaki çok yaklaşmıştı çok büyük bir organizasyona ilk kez alma yolunda. Burada UEFA'nın biz ayak oyunlarının da kurbanı olduk. Aslında o organizasyonu muhtemelen biz alacaktık.
Biz bunu olimpiyatta da yaşadık.
Olimpiyat işte burada müdahale edemediğimiz bir süreç var. Karşımızda rüşvetle verilen organizasyonlar var.
Şimdi hangi mantıklı insan 40 derecede futbol oynatmak ister 50 derecede? Yani bir Katar'a hiç verilebilir
Katar
mi?
Katar futbol ülkesi midir?
Kesinlikle değil. Yok ancak işte böyle Avrupa'da yaşlanmış futbolcuları toplayıp kendi çaplarında, kendi ülkelerinde belki bir şey yapmak istiyor. Ama hiçbir aklı selim insan Katar'a Dünya Kupası'nı vermez. Hiçbir aklı selim insan olimpiyat düzenlemiş bir ülkeye bir daha onu vermez. Yeni pazarlar arar. Türkiye'de bu anlamda, İstanbul bu anlamda çok önemliydi ama bizi es geçtiler. Neden? İşte bu rüşvet çarkını biz önleyemedik. Biz o yola giremedik. Bizim o yüzden bir
ayrıca, eksimiz var. Polonya ve Kiev'de biz Avrupa Şampiyonası'na gittik. Nedir bu? Stat yapıyorsunuz. İletişim ulaşım altyapınız olacak. Konaklama altyapınız olacak.
Evet.
Ama biz orada şunu gördük ki Türkiye iletişim, ulaşım ve konaklamada o iki ülkeden değil. Şimdi organizasyonları verirsen evet. Hem neyi dengeleri gözetiyorsunuz? Coğrafi dengeleri gözetiyorsunuz. Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Amerika'ya gidiyorsunuz. Bu da ülkeler arası adaylar varsa adaylar arasında da neye bakmanız gerekiyor? Sizin öngördüğünüz organizasyonu yapacak altyapı var mı?
Evet.
Statlar yapılabilecek mi? Yeterlilik var mı? Biz gittik Polonya'da ya da ki statların çoğunun otoparkı yeni bitmişti. Yolları, çevresi düzenlenmemişti. Ya da şey anlamda, iletişim anlamında sıkıntılar vardı. Ulaşım, otoyollar bitmemişti söz gelimi. İki şehir arasında otoyol çalışması yapılıyor. Düşünemiyor musunuz?
2016 Rio Olimpiyatlarında şurada Rio ne kadar kaldı? Rio'da daha testler bitmedi. Yetişemeyeceğinden bahsediliyor. Rio Olimpiyatlarında. Yani şurada bir yıldan az bir süre kalmışken yetiştiremeyecekler büyük ihtimalle belki de.
Burada Türkiye'nin de bu uygulamalar ve organizasyon verme şekillerine bakınca birçok şeyi hak ettiğini düşünüyoruz. Burada kesinlikle. Türkiye'nin hakkının teslim edilmediğini söyledik ve senin bu atletizm üzerine takibini biliyorum. Devam edelim. Bu nereye varacak bu doping vakaları?
Nereye varacak? Bu WADA son 10 yılın doping testlerinin açılmasına karar verdi. Geçtiğimiz yıllarda. Bu bizim Aslı Çakır Aptekin'in ile başlayan süreç. Onun ceza almasına giden süreç. Ve o şimdi son 10 yıla bakılması. Hatta daha da geçmişe bakılması yönünde bir talep var. Çünkü artık teknoloji gelişti. Bu doping testlerinin yapıldığı laboratuvarlardaki ekipmanlar çok gelişti. Eskiden son 3 aya kadar belki yapılan testlerde yapılan dopingler bulunabiliyordu testler sonucunda. Şimdi son 1 yılda yapılan, yani 1 yıl önce alsanız bile o ilacı 1 yıl sonra yapılan testlerde çıkıyor. Bulabiliyor artık WADA'nın laboratuvarları. Bu Köln laboratuvarı dünyada bu konuda 1 numara çok önemli Avrupa'da. Bizim şu an Hacettepe o kulvara girmek üzere. Onlarda da testler başladı. Ama WADA son 5 yılı bulduklarını iddia ettiler. Testlerde çünkü çok doping çıkacak. Bak göreceksin dünyada atletizmde başta olmak üzere halterde biz ne sonuçlar göreceğiz? O bizim anlı şanlı şampiyonlarımız. Türk sporcular için de söylüyorum bunu.
Önemli bir şey söylüyorsun şu an.
Evet, yabancı
kaygılarımızı artıran.
Ya ama sadece bizi etkilemeyecek. Bütün ya diye. Bu dünyada bu doping kullanmayan sporcu yok. Bunun altını çizerek söyleyebilirim.
Peki uzun vadede bu spor dallarına olan ilgiyi azaltmaz mı? Bu spor dallarına dönük.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi de işte bu senin endişenden yola çıkarak WADA'ya bu konudaki endişelerini anlattı. Yani bu 10 yıl geriye gidin, evet tamam, belki 10 yıl önce bir sporcunun doping yaptığını tespit edebilirsiniz. Bravo, bu sizin bir laboratuvar başarınız. Ama o spora olan ilgiyi ne yöne doğru etkileyecek? Bence olumsuz etkileyecek. Yani 10 yıl öncesinin testini açtırmak, 10 yıl önce yapılan bir numune bak ki o zaman büyük ihtimalle %80'i dopingli çıkacak. Yani şu açılan laboratuvarlarda, o açılan numunelerde...
Bu rekabetin tartışmalı hale gelmesi değil mi? Biz,
evet şimdi...
O yarışları heyecanla ve şevkle izleyen spor severlerin durumu...
Senin 7 olimpiyat madalyası almış, atıyorum bir sporcu. Belki Michael Phelps. Belki dopingli çıkacak. Bilmiyoruz şu an.
Efsaneler diyorsun, yıkılacak. Efsaneler
yıkılacak. Carl Lewis'ler yıkılacak. Gerçi Carl Lewis'e yakalandı ama... yani Usain Bolt'lar bu işlerden yara alacak. Ya dünya, bence dünyada sporun için kötüye gidiyor bu adam. Evet... Temiz spor istiyoruz hepimiz.
Peki bundan sonrasına mı bakmayı yolunu seçebilirler?
Bence işte bir çizgi çizilmeli. Yani biz bu son 10 yılı bırakalım. Evet artık bundan sonra doping yapmak akıl kârı bir iş değil zaten. Yani kaçmanız mümkün değil. Eğer testte yakalanırsanız. Testi alın, ki şu an artık herkesten yani Türkiye'de bile Türkiye şampiyonu da bile artık alınıyor. Yani kaçma şansınız yok. Bakın halterdeki derecelerin düşmesi 10 yıl 20 yıl öncesinde 120 kilo kaldıran bir sporcu şu an 90 kiloyu zor kaldırıyor. Neden? Çünkü artık dopingden doping kullanamıyorsun. O gücü vücudunda artık taşıyamıyorsun ve dereceler o yüzden düştü. Bu sadece atletler için değil. Atletizmde de bir artık olimpiyat rekorları, dünya rekorları pek göremiyoruz.
Bekleyemeyeceğiz.
Çok zor bu saatten sonra.
Bu son rapordan sonra biz doping konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Bunun yansımaları olacak muhtemelen. Evet. Sonuçları olacak. Murat Arhan, teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim.
Gelecek hafta da birlikte olacağız. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Spor Dergisi programında birlikte olduk. Ben Süleyman Çil. İyi akşamlar diliyorum. Bu yapımda emeği geçen Ali Serin, Ali Suat Günek arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Gelecek hafta Spor Dergisi'nde tekrar buluşmak üzere diyoruz. Spor Dergisi.